9. ayrım, sayfa 45. Yolculuk ve dönüşüm. Sonraki 10 yılda Frederick çok yer gördü ve attığı her adımla içinde yaşadığı çağın siyah bir gencinden beklenmeyecek bir biçimde geçmişine razı gelmediğini gösterdi. Güneyden ayrıldı ve hep kentlerde yaşadı. Kente özgü becerilerde ustalık kazandı ve giderek daha beyazlaşan ortamlarda faaliyet gösterdi. Memphis'ten sonra Frederick Mississippi'yi geçerek Memphis'in biraz batısına, Arkansas'a gitti. Arkansas bir köle eyaleti ola gelmişti ve doğrusu hem görünümü ve tarihi hem de pamuk ve mısıra dayalı ekonomisi bakımından Delta'nın ovalık bölgelerine çok benzediği için Frederick burayı cazip bulmadı ve burada yalnızca 2 ay geçirdi. Sonra kuzeye döndü ve kendi deyişiyle St. Louis'e sürüklendi. Bu 500 kilometre kadar daha uzun bir yolculuktu ve daha kararlı bir değişim simgeliyordu. 1890'da St. Louis 500 bine yakın nüfusuyla ülkenin 4. büyük kentiydi ve tam Amerikan tarzı bir kentsel büyüme yoluna girmişti. Göğe yükselen çelik iskeletli çok katlı yapılar görülüyordu. Sanayi ve ticaret bakımından çok hareketli oluşu, 10 kişiden birinin bile siyah olmadığı şaşırtıcı derecede beyaz insan kalabalıkları ve Almanca, Çekçe ve İtalyanca'nın kulağa çalındığı bir ortam Frederick'e çok cazip gelmiş olmalıdır. Burada yalnızca birkaç ay geçirdikten sonra daha kuzeye, genç, güçlü, çok dilli, girişken Amerika Birleşik Devletleri'nin tipik bir örneği olan bir kente yöneldi. 1890'a gelindiğinde Chicago, Amerikan mucizesinin cisimleşmiş hali olarak dünyanın imgeleminde yer etmişti. 1833'te kurulmuş bir sınır yerleşimi, yalnızca iki kuşak içinde 1.1 milyon nüfusuyla ülkenin ikinci büyük kenti haline gelmişti. Onu gölgede bırakan tek kent 1.5 milyon nüfusuyla New York'tu. Chicago dünyanın 5. büyük kentiydi. Chicago'nun gelişimi 1871'de büyük bir yıkıma neden olan yangın yüzünden sekteye uğramak yerine 19. yüzyılın son onlarca yılında hız kazandı. Yeniden inşa edilen kent modern bir metropolise dönüşerek sanayinin, ticaretin ve ulaşımın merkezi oldu. Dünyanın ilk gökdelenlerinin bulunduğu Chicago, Amerikan üstün teknoloji yeteneği ve ekonomik gücünün yanı sıra genel olarak modern sanayileşmiş uygarlığında bir ikonu haline geldi. Yeni bir hayata başlama hevesindeki göçmenler eski dünyadan Chicago'ya akın ediyorlardı. Bunlar arasında Almanlar, İrlandalılar, İskandinavlar, Polonyalılar, Litvanyalılar, Çekler, İtalyanlar ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinden Yahudiler vardı. 1890'da nüfusun %78'i Amerika dışında doğmuştu veya ana babası yabancıydı. Bu hayret verici bir orandı. Bir gözlemci kentte tek kelime İngilizce duymadan koca bir günün geçirilebileceği yerler olduğunu görmüştü. Hala büyük ölçüde güneyde yoğunlaşmış olan siyah Amerikalılar ne acı bir ironidir ki pek çok yabancı beyaza sunulmuş değişim fırsatlarına sahip değildiler. Siyahların yaşam koşulları, İrlanda'nın topraksız köylülerinin veya Almanya'nın yoksul düşmüş işçilerinin yaşam koşullarından daha iyi değil, genelde daha kötüydü. Aslında bu dönemde Chicago'da çok az siyah yaşıyordu. Toplam nüfusun ancak %1.3'ünü oluşturuyorlardı. 15 bin dolayındaki siyah nüfus içinde erkekler sayıca kadınlardan biraz daha fazlaydı. Chicago'daki yabancı göçmenlerin çoğu geçimini zar zor sağlıyordu. Kentin yoksul ve pis bölgelerinde yaşıyor olmakla birlikte bahtlarının açılabileceği bir yere gelme şansına sahiptiler. Buna karşılık Frederick'in Chicago'ya gelişi, doğma büyüme güneyli siyahların iç savaş sonrasında azar azar bu kente gelmelerinin sürecinin bir parçasıydı. Yüz binlerce insanın ekonomik fırsat arayışıyla ve kendi memleketlerindeki dayanılmaz koşullardan kaçmak için kuzeye akın etmeye başlayacağı büyük göç onlarca yıl sonra 1. Dünya Savaşı sırasında ve daha sonra meydana gelecekti. Frederick önce Memphis'teki iş ayarında bir iş buldu. Yalnız bu defa bir kasap yerine bir çiçek ve sebze satıcısının yanında çırak olarak çalışıyordu. Michael F. Gallagher, 1880'li yılların sonunda ve 1890'lı yılların başında Chicago'daki belki de en başarılı çiçekçiydi ve ana şubesi Şık Kent merkezindeydi. Gallagher, 1893'teki Chicago Dünya Fuarı'ndan hemen önce daha görünür bir yerde, göl kıyısındaki ana caddede ikinci bir dükkan açtı ve işletmesini Dünya Fuarı Çiçekçileri olarak tanıtarak yeni kazandığı itibarını ilan etti. Frederick'in Chicago'daki ilk işine ilişkin her şey onunla gelecekteki yaşamının ve kariyerinin habercisidir. Gallagher'ın yanında çalışarak şık hizmet sektörü olarak adlandırılabilecek para ve mevki sahibi insanlara hizmet veren bir iş koluna girmiş oldu. Frederick'in yaptığı iş ne kadar mütevazi ve emek gerektiren bir iş olsa da sonuçta lüks tüketime para harcayabilecek insanlara süsleme malzemeleri temin etmekle uğraşıyordu. Gallagher'ın dükkanında görüp ilişki kurduğu müşteri tipi nezaketin ve yol yordam bilmenin de örneklerini oluşturdu. Onları anlamayı ve isteklerini yerine getirmeyi öğrenmesi gerekecekti. Frederick, Memphis'in 500 mil kuzeyine ve güneyden dünya kadar uzağa gitmiş olduğu halde 19. yüzyıl sonlarında Chicago'daki siyahlar hala istediklerini yapmak veya istedikleri gibi olmakta özgür değildiler. Frederick hatırladığı kadarıyla 8 veya 9 ay Gallagher'ın yanında çalıştıktan sonra 20 yıl boyunca onu ayakta tutacak olan ve aynı zamanda ona servet kazandıracak bir sıçrama tahtası işlevi de gören bir işe girdi. Garsonluk yapmaya başladı. Frederick bu mesleğe girerek aynı zamanda kentteki ırkçıl iş düzeninden dolayı ona biçilmiş birkaç rolden birini üstlenmiş oldu. Toplam siyah nüfusun 1/3'ü ev işlerinde çalıştırılıyor ve özel hizmet veriyordu. Chicago'daki sayısız restoran ve otelde, evlerde çalışanlar ve trenlerdeki yataklı vagon görevlileri hep bu gruba dahildi. Frederick 1892 yılında bu işe başladığında ucuz lokanta zincirlerinden şık otellere dek kentteki her yerde garson olarak çalışan 1500 siyah vardı. O dönemde özellikle üst tabakaya hizmet veren yemek salonlarında çalışan siyah bir garsonun işi bugün olduğundan daha yoğun ve farklı bir biçimde zor, karmaşık ve rekabetçiydi. Müşterilerinin ki pahalı restoranlardaki müşterilerin hepsi beyazdı, isteklerini anında ve neşeyle karşılayan siyah bir garsonun ona dayatılmış bir itaatkarlığa ve ırksal bağımlılık ilişkisine göre davrandığı düşünce bilinirdi. Güneydeki siyahlar için bu hep kural ola gelmişti. Yemek salonu müşterisi köleliği tiksindirici bulan bir doğuma büyüme kuzeyli bile olsa abartılı derecede hürmetkar bir siyah garsonun yemek süresince ona yaşatacağı ayrıcalıklı ve değerli olma duygusundan haz duyabilirdi. Sevimli olmaya çalışan işinde iyi bir garson yüksek bahşiş de alıyordu. Bununla birlikte Amerika'nın yaldızlı çağındaki siyah garsonlar yalnızca yetenekli ve alaycı birer oyuncu değildiler. İncelik, albeni, vakur bir duruş ve davranış, zihinsel kıvraklık ve fiziksel çeviklik gerektiren mesleklerinden gurur duyuyorlardı. Ülkenin ikinci büyük kentindeki büyük otel ve restoranlarda siyaset ve finans dünyasının seçkinlerine hizmet veren garsonlar pekiştirilmiş bir değerlilik duygusunun yanı sıra ait oldukları topluluklarda yüksek bir sosyal statüde kazandılar. Belirli bir meslekteki ilk iş kariyerin sonrası için diyapozon işlevi görüyorsa eğer Frederick işe en yüksek perdeden başlamıştı. Garson olarak çalışmaya başladığı Auditorium Oteli Chicago'daki en önemli yapıydı ve kentin en şık ve modern yemek salonlarından biri buradaydı. 1887 ve 1889 yılları arasında bugünkü South Michigan Avenue'da inşa edilmişti ve yapımı tamamlandığında Chicago'da mimari olarak görülmesi gereken başlıca yapı, daha da abartılısı dünyanın 8. harikası olarak karşılanmıştı. Frederick kent yaşamındaki yerini bulmuştu. Auditorium Otel'den sonraki 1,5 yılı Chicago'daki başka restoranlarda garsonluk yaparak geçirdi. Frederick, Chicago'dan 1893 yazı dolayında ayrıldı. Kentin tarihinde önemli bir dönemdi bu. 1 Mayıs'ta Chicago Dünya Fuarı açılmıştı. 9 Mayıs'ta bankacılık sektöründe baş gösteren kriz ülke çapında bir ekonomik krize yol açmış ve tarihe 1893 paniği olarak geçmişti. Ekonominin çökmesiyle birlikte işsiz kalan binlerce işçinin gelecekle ilgili hiçbir beklentisi de kalmadı. Bu işsizler arasında dünya fuarı nedeniyle kentin hızla yükseliştiği bir dönemde buraya gelmiş işçiler de vardı. Frederick, New York City'ye gitmekle daha iyi yapacağına karar verdi. Anlatılanlara bakılırsa oradaki durum Chicago'daki kadar kötü değildi. Ayrıca New York, başlangıçta Chicago'yu cazip kılmış olan her şeyin daha fazlasına sahipti. Kalabalık, koşuşturma, heyecan, iktidar, çok yüksek yapılar, iş bulmanın mümkün olduğu otel ve restoranlar. New York, gözü yükseklerdeki Chicago'luların Amerika Birleşik Devletleri'nde gıpta ettiği tek kentti. Gözü yükseklerdeki New York'luların ise kulak verdiği tek cazip çağrı Avrupa'nın önemli kentlerinden geliyordu. Chicago gibi New York büyük şehir bölgesinde de 1893'te hala beyazlar baskındı. Bu kent aynı zamanda Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelmiş göçmenler ve onların birinci kuşak çocukları ile doluydu. Birçoğunun perişanlığına yabancı bir dildeki anlaşılmaz konuşmaları ve tuhaf adetleri de eklendiğinde eski New Yorklular kentin geleceğinden endişe duyuyorlardı. 19. yüzyılın sonlarında beyaz New Yorklular kente yeni gelmiş her türden insanın Amerikan kültürüne uyum sağlaması için ve onları kurtarmak adına bir takım reform çalışmaları başlattılar. Bununla birlikte alışılageldiği gibi New York'a aynı sıralarda gelmiş daha az sayıdaki doğma büyüme Amerikalı siyahı görmezden geldiler. Siyahlara Manhattan'da iyi karşılanmadıkları hissettirildi ve birçoğu kent merkezinin dışında yaşamayı tercih etti. 1898'e kadar bağımsız bir belediye olarak kalan Brooklyn, 1863'teki zorunlu askere almaya bağlı ayaklanmalar sırasında beyazlardan oluşan çetelerin Manhattan'ın her yerinde siyahlara saldırması üzerine siyahlar açısından popüler hale geldi. Ancak 1893'te Brooklyn'de bile siyah nüfus çok azdı. 950 bin olan toplam nüfusun içinde 13 bin kişiydiler. Frederick'in Brooklyn'e geldikten sonra bulduğu işi hem kişisel hem de sosyal açıdan önceden tahmin etmek zor değildi. New York, siyahların çoğunu düşük ücretli itaatkar işlerle kısıtlamak bakımından da Chicago'ya benziyordu. Yine de bu sınırlı imkanlar içinde Frederick daha yüksek bir konuma gelmeyi başarmıştı. Chicago'daki garsonluk işine göre bu belirli bir yükselmeyi temsil ediyordu. Brooklyn'de başkomi olarak çalışmaya başladığı Clarendon Oteli o dönemin yeni, büyük, önde gelen bir işletmesiydi ve kentin iyi bir yerindeydi. 1890 yazında belediye binasının iki blok kuzeyinde açılan bu otel, bir düzine blok ötedeki Brooklyn Köprüsü'ne uzanan bir yükseltilmiş demiryolu hattına da iki adım uzaklıktaydı. Kablolu tramvay servisi yolcuları köprü üzerinden aşağı Manhattan'a, New York belediye binasına yakın bir yere bırakıyordu. Bu sayede Clarendon, iki belediyenin idari merkezlerini birbirine bağlayan bir ulaşım sisteminin ucunda yer almıştı. Frederick bu sırada 21 yaşındaydı ve bir komi ekibinin başı olarak sorumluluk taşıyordu. Bu, insanlara hem hizmet etmek hem de onları idare etmekteki becerisini yansıtan bir konumdu. Komiler genellikle bütün günü ayakta geçiriyorlardı ve her zaman herkesin gözü önünde oldukları için üniformalarından kişisel bakımlarına, hal ve tavırlarına dek dış görünüşleri doğrudan çalıştıkları kuruma yansıyordu. Tek tek komileri görevlendirmek, ücret bordrosu için kaç saat çalıştıklarını takip etmek, işe yeni başlayanları eğitmek ve onlarla ilgili şikayetleri gidermek Frederick'in görevleri arasında olacaktı. Frederick'in iş arkadaşlarına karşı bir otorite figürü olmak ile siyah olduğu için ondan daha aşağı bir konumda olmaları söz konusu değildi, bir çalışan ve beyazların emrinde bir hizmetli olmak arasındaki dengeyi gözetmesi gerekecekti. Önemli bir müşteriye dört dörtlük bir hizmet vermek için elinden geleni yapma ayrıcalığı Frederick'e ait olacaktı.